Ayrım 10, sayfa 58. Sonuçlar ve yorumları. Buraya kadar özetlemeye çalıştığımız çeşitli araştırmaların bulgularında ortakçıl olan taraflar var. Bunları belirtmek, ne anlama gelebileceklerini araştırmak yararlı olur. A. Bütün araştırmalar üstün başarı göstererek seçkinlik sağlayan kişilerin genel nüfusun çok küçük bir kesiti olduğuna işaret etmektedir. B. Araştırmaların hemen hemen tümü ünlü büyük kişilerin kesin çocukluğunun soylu, varlıklı, yüksek meslekten diye adlandırılan sınıflardan gelmekte olduğunu göstermektedir. Bütün sınıflar genel nüfusun küçük bir kesimi olduğu halde büyük insan yetiştirmeye olan katkıları ortalama çoğunluğunkinden kat kat fazla olmaktadır. C. Bu durumda olan kişiler çoğunlukla büyük kentler ve onların varoşlarında oturan aileler arasında yetişmektedir. Köy ve çiftliklerin katkısı nüfustaki oranları ile kıyaslanınca hayli düşük olmaktadır. Hollingworth buna kırsal bölgelerde bulunan Fransa şatolarının bir istisna teşkil ettiğini söylemektedir. Buralarda hemen yalnız varlık ve soylu aileler oturduğuna göre bu da gerçekte şaşılacak bir durum değildir. D. Bütün araştırmalar ünlü, büyük kişiler arasında kadına pek az rastlandığını gösteriyor. Özellikle bütün dünyada fen alanında seçkinlik sağlayabilen kadınları inceleyen Catelle, bu alanda kendi yetenek ve çabaları ile seçkinlik ve üstünlük sağlayabilen kadınların sayısının çok az olduğunu belirtmiştir. E. Büyük insanlar ana babalarının üreticilik süresi içinde herhangi bir yaşta doğabilmektedir. Bununla beraber ortalama ana baba yaşları genel nüfusunkinden daha yüksektir. F. Büyük kişilerin birinci derecede akrabaları arasında kendi benzerlerine rastlama şansı yüksek olmakla beraber anne ve kız kardeşler, hala, teyze gibi yakın akrabalar arasında bu durum yoktur. Daha önce de belirtildiği gibi Galton bu gerçeği iki cins arasında bu açıdan kıyaslama yapacak biyolojik eşitlilik yoktur diye yorumlamaktadır. Verilerin yorumu. Ortakçıl olan bu bulgulardan çoğunu araştırıcılardan bir kısmı çok üstün beyin gücünün oluşumunu öncelikle kalıtımın belirlediğini gösteren deliller olarak yorumlamıştır. Özellikle Galton ve Wood bunlar arasında gösterilebilir. Galton, gerçek dehanın hangi çevre koşulu içinde olursa olsun yolunu bulup seçkinlik sağlayacağını ileri sürmüştür. Burada deha kavramı ile Galton'un sadece olağanüstü yeteneklerin doruğunu belirtmek istemediğini daha önce de belirtmiştik. Onların kanısına göre araştırmalardaki bulgular öncelikle olağanüstü hayat başarısına götüren karmaşık kişisel özelliklerin öncelikle bir kuşaktan ötekine kalıtım yoluyla geçtiğine inanmak gerekmektedir. Buna karşılık da Candolle, Pearson ve Thorndike gibi araştırıcılar seçkin ve büyük kişilerin çoğunun soylu, varlıklı ve ortanın üstündeki sosyokültürel sınıflardan gelişini çevre etkilerine yormaktadır. Onlara göre bu tür aileler çocuklarını o dönemde mümkün olan eğitimi sağlayabilecek olanaklara sahiptir. Ayrıca bu aileler çocuklarının yetiştikleri alanda sivrilip başarı sağlayabilmeleri için gerekli olan toplumsal ilişkiler ve nüfusu da ellerinde tutmaktadır. Eğer bunların durumlarını belirleyen öncelikle kalıtım olsaydı, kız kardeşleri anneleri arasında da kendi benzerlerine rastlanması gerektiği üzerinde durmaktadır. Her iki tür yorum da önemli bir sorunu gözden kaçırmaktadır. O da şöyle belirtilebilir. Bir yandan az da olsa işçi, köylü gibi çevresel olanakları sınırlı ailelerin çocukları arasında da kendini yetiştirip sivrilme olanağını bulabilenler var. Buna karşılık ünlü ve başarılı kişilerin kardeş, baba, amca gibi yakınları arasında da herhangi bir seçkinlik ya da üstünlük gösteremeyenlere de epeyce rastlandığı bir gerçektir. Bu yüzden kendi içlerinde her yönü ile gereği kadar anlaşılmamış olan bu iki karmaşık etmenden bir tekini sonuçtan sorumlu tutmak doğru olmayabilir. Bunlara göre Catelle'nin yorumu daha uzlaştırıcı bir nitelik taşımaktadır. Ona göre bir kişinin hayatta ne olabileceğinin sınırını doğal ya da kalıtımla belirlenen yeteneklerinin düzeyi tayin eder. Buna karşılık bu gizli gücün nereye kadar gelişerek bundan nasıl ve ne kadar yararlanabileceğini de çevre ya da eğitim gerçekleştirir. Böyle bir yorum belki de gerçeğe daha yakın olur. Çünkü bütün bu araştırmaların ele aldığı büyük kişiler ün yaptıkları gelişmiş uygarlık ortamında değil de örneğin Afrika'nın göbeğinde doğmuş olsalardı durumları ne olurdu? Kuşkusuz belki Beethoven kabilesinin iyi bir sazcı ya da davulcusu olarak seçkinlik sağlayabilirdi. Darwin ise ihtimal yetenekli bir sihirbaz olurdu. Bu bile bir açıdan Galton'un kalıtıma verdiği önemi destekleyecek nitelikte görülebilir. Fakat hiçbir doğal yeteneğin içinde doğduğu çevre olanaklarının üstünde ve ötesinde bir gelişme sağlayamayacağını da ortaya koymaktadır. Olağanüstü yetenek ve olağanüstü çevre ilişkileri. Bu konuda aydınlığa kavuşturulması gereken başka bir soru daha var. Büyüklerin çoğu soylu ve varlıklı ailelerden geldiğine göre kalıtımlarına birinci derecede etki yapan ana babalarını bu yüzden çok üstün yetenekli sayabilir miyiz? Başka bir deyişle, olağanüstü yetenekle kişinin hayatta eriştiği varlık düzeyi arasında bir ilişki var mıdır? Araştırıcılardan bir kısmı bazı koşullarla varlığı olağanüstü yeteneğin bir belirtisi olarak benimsemektedir. Bu varlık miras yolu ile babadan evlada geçmemiş ve söz konusu olan kişinin güç ve yeteneklerini kullanarak kazandığı bir sonuçsa başka bir yaşam sürdürmeyi seçenler de var. Bununla beraber hangi uğraşı alanında olursa olsun olağanüstü seçkinlik gösterene çoğu halde varlık kendiliğinden gelmektedir. Elbette bu iki etmen arasında kesin bir neden-sonuç ilişkisi söz konusu değildir. Dehasına rağmen yokluk içinde ölen ünlü müzikçi ve ressamların ya da bilginlerin adlarını kolayca sıralayabiliriz. Buna karşılık babadan kalan varlığını vakıf ya da velayet yoluyla kullanarak rahatlık içinde yaşayan kıt akıllı kişilere de rastlanabilir. Yalnız genellikle şuna işaret etmek yanlış olmaz. Olağanüstü yetenekleri olan kişi ilgi duyduğu takdirde uğraşıları yoluyla varlık toplamağa ortalama bir kişiden daha güçlüdür. Daha sonra yetenek ölçekleriyle çocuklar arasında yapılan araştırmalarda bu bulguları bir yönden desteklemektedir. Kalıtım ve analar. Bu konuda çevreye ağırlık verenlerin bir nokta üzerinde daha durduklarına değinilmişti. O da kalıtım ilişkilerinin araştırılmasında yalnız baba-oğul ilişkileri üzerinde durulmasıdır. Halbuki kalıtım yasalarına göre yeni kuşağın kalıtımsal özellikleri yaklaşık olarak ana babaca eşit oranda etkilenir. Buna göre ortaya şu soru çıkar. Annelerin durumunu hayattaki başarı ve seçkinliklerine göre değerlendirmek mümkün olmadığına göre neye dayanarak bu yönden gelen etkinin de babalarınki gibi olduğunu ileri sürebiliyoruz? İleride ayrıca olağanüstü yetenekle cinselliğin ilişkileri ve çeşitli kuramlar üzerinde ayrıntılı olarak durulacaktır. Burada söz konusu olan husus, büyüklerin anneleri ve kız kardeşleri arasında kendileri gibi ünlü kişilere pek seyrek rastlandığına göre, bu yüzden de üstün kalıtımsal etkiler geldiğini ileri sürebilir miyiz? Bu soruya belki başka bir soruyla karşılık vermek daha kolay olacaktır. Hayatta olağanüstü başarı ve seçkinlik sağlamış olanların yetenek ve öteki özellikler açısından kendilerinden hayli farklı durumda olan kadınlarla evlenmeleri söz konusu olabilir mi? Yoksa yalnız sosyoekonomik ve kültürel yönden olduğu gibi yetenekler yönünden de herkesin kendi dengi ile evlenmesi daha güçlü bir ihtimal midir? Birçok masallarda mutsuz yoksul kızlara prenslerin tutulup evlendiği anlatılır. Bu tür olaylara bazen hayatta da rastlandığını görebiliriz. Kültür ve sosyoekonomik durumu yüksek düzeyde olan bir genç erkek ya da kızın, durumu kendininkinden hayli farklı ve düşük bir kimse ile evlendiği duyulur. Bu tür şeyler olağan dışında olduğundan herkesin dikkat ve ilgisini çeker. Fakat evlilikte eş seçimini etkileyen toplumsal, ekonomik ve ruh bilimsel etmenler bir kural olarak bu yönde işlemektedir. Sınıf, kast düzeninin söz konusu olmadığını ileri sürülen ülkelerde bile herkesin dengini eş olarak seçmesi olanağı çok daha yaygın bir kuraldır. Toplumsal ilişkiler, yaşama koşulları, değer yargıları öncelikle bu yönde çalışır. Orta tabakadan genç bir erkek genellikle kendi sınıfından ailelerle ahbaplık ve komşuluk eder. Onların çocuklarının çoğunlukta olduğu okullara gider. Evlenme sırası gelince de gerek kendisi ve gerekse ailesi bu zümre içindeki adayları gözden geçirip seçim yapmaya koyulur. Çeşitli toplum katmanlarından gençlerin kaynaştığı orta ve yüksek öğrenim kurumlarında bile kız erkek arkadaşlıklarının bilinçsiz olarak toplumun benzer kesimlerinden gelenler arasında kurulmasının daha güçlü bir olanak olduğunu göstermektedir. Toplumsal sınıfların aynı zamanda yetenekler açısından da benzer hiyerarşi anlamına gelip gelmediği sorusu ortaya atılabilir. Yukarıda bu sorunun cevabına biraz değinilmişti ve yetenekle hayattaki başarı düzeyi arasındaki olumlu ilişkiyi belirtmiştik. İleride çeşitli meslek kümeleri üzerinde nesnel yetenek ölçüleri ile yapılan araştırmaların da bu sonucu pekiştirdiğini göreceğiz. Bununla beraber şu olanağın gözden kaçırılmaması gerektiğini de tekrarlayalım. Orta tabakadan orta yetenekli bir erkeğin beyin gücü açısından kendisinin hayli üstünde olan bir kızla evlenmesi mümkündür. Aynı halin tersi üst tabaka bireyler arasında da söz konusu olabilir. İhtimal babayla erkek evladın yetenek düzeyinin hayli farklı olduğu hallerde bu durum anne tarafından gelen kalıtımla belirlenmiş olabilir. Kısacası üstün yeteneğin kadınlarla olan ilişkisi üzerinde çok daha etraflı olarak durulması ve çeşitli açılardan araştırılması gereken bir konudur. Aile şecereleri incelemeleri. Olumlu ya da olumsuz niteliklerin bir kuşaktan ötekine geçip geçmediğini belirlemek için bilginlerin kullandığı başka bir yöntem de aile şecereleri incelemeleridir. Zeka geriliği, bazı akıl hastalıkları ile ilgili olarak bu yöntem sık sık kullanılmıştır. Yetenekler konusunda bu çığırı açan Amerikan ruh bilimcilerinden Goddard olmuştur. Kalikas ailesi adını verdiği araştırmasında zeka geriliği ve ilişkili olumsuz niteliklerin bir kuşaktan ötekine çok yüksek oranda nasıl geçtiğini göstermektedir. Amerika'da iç savaşlar sırasında Martin Kalikak adında bir genç geri zekalı bir kızdan evlilik dışı geri zekalı bir evladı olmuştur. İncelemenin bir kanadını bu geri zekalı çocuktan 4 kuşakta üreyen 1000'i aşkın kişi oluşturmaktadır. Öteki kanadı ise savaşın bitişinden sonra Martin'in döndüğü kentinde dengi bir kızla yaptığı evlilikten doğan kuşaklar meydana getirmektedir. Bu iki kanattan birincisine gerizekalılık, alkolizm, fuhuş, serserilik gibi olaylara çok yüksek oranda rastlanmıştır. Bir kuşakta belirgin bir anormallik göstermeyen üyelerden de onu izleyen kuşaklarda söz konusu olumsuz üyelerin oranının olağandan çok fazla olduğu görülmüştür. İkinci evlilikten olan 4 kuşakta ise bu çeşit durumlara hemen hiç rastlanmamıştır. Goddard'ınkini başka aile incelemeleri de izlemiştir. Böylece gerizekalılık, ruh hastalığı gibi olumsuz niteliklerin affetmeyen biçimde bir kuşaktan ötekine geçtiği kanısı yaratılmıştır. Halbuki daha sonraları yeterli örneklemler üzerinde yapılan araştırmalar bu tür aile incelemelerinin yanlış genellemelere sürüklendiğini ortaya koymuştur. Bazı gerizekalılık tipleri manik, depresif psikoz gibi ruh hastalıklarının belli ailelerde bir kuşaktan ötekine geçişinin yüksek oran gösterdiği anlaşılmıştır. Bu gibi ailelerde kalıtım ilerleyen biçimde yani geçişte gücünü arttıran bir yol izlemektedir. Genel kuralsa kalıtımın bu gibi hallerde tamir ve telafi edici bir yol izlemesidir. Yeni bir kuşaktan ötekine geçişte anormalliğin gücünü arttırması değil, aksine hafiflemesi daha çok söz konusudur. Bazı araştırıcılar, üstün beyin gücü gibi olumlu niteliklerin de kalıtım ilişkilerini bu yoldan aydınlatmanın mümkün olabileceğini düşünmüştür. Bunun ilginç örneklerinden birisi, Jonathan Edward ailesi hakkında Birleşik Amerika'da yapılan incelemedir. Jonathan Edward ailesi. Birleşik Amerika'da Winship ve Devonport adındaki iki ruh bilimci, Jonathan Edward ailesinin geçmişteki ve kendinden sonra gelen kuşaklardaki 1394 bireyini incelemiştir. Bay Jonathan Edward, Princeton Üniversitesi'nin rektörüydü. Bu aile incelemesinin Goddard'ça yapılan Kalikak ve Hughes aile incelemelerine göre olan farklılığı Edward'ın aile ağacının ortasından seçilmesi hem geçmişlerinin hem de ondan üreyenlerin incelenmiş olmasındadır. Gullert ise ağacın kökünden bir kişi almış ve ondan üreyenleri izlemiştir. Jonathan Edward ilahiyat profesörüydü. Kendisinden önceki ve kendisinden sonraki kuşaklar arasında ise olanların durumu özet olarak şöyle belirtilmektedir. 283 üniversite mezunu, 100 ilahiyat mezunu rahip, 100 hukukçu, 80 çeşitli aşamalarda çalışan devlet memuru, 75 ordu ve deniz subayı, 65 üniversite ve yüksek okul öğretim elemanı, 60 tıp doktoru, 60 tanınmış yazar, 30 yargıç, 13 üniversite rektörü, 3 senatör, 1 cumhurbaşkanı yardımcısı. Bu kişinin aile üyeleri arasında bir tane suçlu, sakat, anormal kişiye rastlanmamıştır. Araştırıcılar, Jonathan Edward'ın büyük babalarından birisinin babasının Avrupa'daki kraliyet ailelerinden birisiyle uzak bir akrabalığı olduğunu belirtmektedir. Bu kişinin kızlarından birisi olan Elizabeth Tuttle, seçkin ve çok okumuş bir hukukçu olan Richard Edwards ile evlenmiştir. Jonathan Edward'ın büyük annesi olan Elizabeth'in olağanüstü kalıtımsal özelliklerin ana kaynağı olduğu ve bütün bu ünlü kişilerin ondan üreyen kişiler arasında yetiştiğine değinilmektedir. Çünkü kocası Richard bir süre sonra Elizabeth'i boşamış ve başka bir kadınla evlenmiştir. İkinci karısından olan 5 çocukla onlardan üreyenler arasında herhangi bir seçkinlik gösterene rastlanmamıştır. Pearson da bu konuda çığır açan Sir Francis Galton'un aile ağacını incelemiştir. Buna göre Charles Darwin ile Galton kardeş çocuklarıdır. Büyük babası Erasmus Darwin ünlü bir yazardı. Hristiyanlığın Aquaker Kilisesi'nin önderlerinden olan Robert Burke'in de eski kuşaktaki akrabalarındandı. Araştırıcı, Galton'un çok eski geçmişlerinin İngiltere'nin ilkel krallık ailelerine kadar dayandığına işaret etmektedir. Galton'un 1869'da yayınladığı Kalıtımsal Deha adlı eserinde de inceleme konusu olan büyük insanların yakın akrabaları arasında benzerliğiyle olağandan fazla rastlandığını daha önce de belirtmiştik. Galton, bu benzerlikler için matematiksel bir formül de önermiş ve akrabalık 4. dereceye varınca benzerliğin ortadan kalktığını iddia etmiştir. Bir açıdan aile ağaçlarının incelenmesi yoluyla sağlanan bulgular da soruna çok farklı bir ışık tutamamaktadır. Bu incelemelerde kalıtımsal etmenlerle çevre etmenleri iç içe girdiğinden ortaya konan bulguların ne dereceye kadar hangisinin sonucu olduğunu kestirebilmek kolay değildir. Başka bir soru da şöyle belirtilebilir. Edward ailesinin incelenen kuşaklarında hiçbir suçlu sakata rastlanmadığı belirtilmektedir. Fakat sayıları verilen seçkin kişilerin yanı başında hiçbir biçimde ün yapmamış ve seçkinlik sağlayamamış kişilerin sayısına ya da oranına değinilmemektedir. Ünlü kişiler konusunda verilen sayıların toplamını alıp incelendiğini söylenen 1400 çevresindeki bireyle kıyaslarsak yaklaşık bunun toplamın yarısı çevresinde olduğu görülür. Kuşkusuz bu kişiler de aynı kalıtımın ürünleridir. Öyleyse şöyle bir soru ortaya atılabilir. Rastgele ortalama bir aile alınsa ve bunun geçmiş ve gelen kuşaklardaki bireyleri arasında bir inceleme yapılsa sonuç ne olabilir? Sonucun farklı olması ihtimali vardır. Fakat bu türden incelemeler olumlu ya da olumsuz nitelikler açısından yapılan aile incelemelerinin sonucunu daha anlamlı hale getirecektir. Örneğin, ruh hastalığı olan kişilerin geçmişleriyle cinsiyet, yaş ve meslek açısından onlara denk olan fakat hastalık geçirmemiş kontrol kümesinin geçmişleri arasında yapılan bir karşılaştırma aydınlatıcı olmuştur. Parantez içinde Ench, 1969. Oran açısından iki kümenin geçmişlerindeki ruh hastalıkları arasında anlamlı ve önemli bir farklılık bulunmamıştır. Yalnız hastalıklı kümenin geçmişleri arasında ağır psikoz olaylarına daha çok rastlanmış, hasta olmayan kümenin geçmişlerinde de nispeten hafif nefroz olayları daha sık görülmüştür. Bu tür denetimli araştırmalar soruyu aydınlatmaya daha çok yarayabilir. Deha ve akıl hastalıkları. İlk bakışta bu bölümün amaç ve kapsamına uygunluk göstermeyen bir varsayımı da burada ele alışımızın nedeni şudur. Dehanın delilikle eş anlamlı olduğunu ileri sürenler, yukarıda özetlenenlere benzeyen bir yöntemle görüşlerini ispatlamaya çalışmıştır. Ayrıca bu görüş de ne kadar aykırı gelirse gelsin, deha adı verilen olağanüstü yeteneğin açıklanması için ileri sürülen bir yorumdur. Bu yüzden bu bölüm içinde kısaca ele alınması yararlı görülmüştür. İtalyan bilginlerinden C. Lombroso, deha ile deliliğin bir dairenin kavuştuğu nokta ya da bir paranın iki ayrı yüzü olduğunu ileri sürmüştür. Bu görüşün kaynağı geçmişte çok büyük işler başarıp ün yapmış kişiler arasında yaşayışları kaçıkça garip olanlara rastlandığı gibi ömürleri akıl hastanesinde sonuçlananların da bulunuşudur. Ünlü kişiler arasında da belirli nedenlerle ruh sağlığı bozulan bireyler bulunacaktır. Bu gibi olayların oluşmasında bir yandan kalıtımın etkileri olabileceği gibi kişinin yetiştiği ortamın da önemli etkileri vardır. Bazen kişinin olağanüstü yeteneklerinin bulunuşu kendisi için çevre ilişkilerini olumsuz yönlerde etkileyecek bir özellik haline gelebilir. Bu gibi olaylara çok üstün yetenekli çocuklar arasında da rastlandığını ileride göreceğiz. Hatırlanması gereken başka bir husus da dahi denilen olağanüstü kişiler davranışları ve uğraşı alanındaki görüş ve düşünüşleriyle çokluk yaygın ve benimsenmiş olan inançlara ters düşen görüş ve davranışlar ortaya koyarlar. Bunlar arasında ortalama çoğunluğun çılgın, delilik gibi tepkiler göstermesi olağandır. 1919'da Atatürk'ün Anadolu'ya geçerek yurdu kurtarma uğraşısına giriştiği zamanın koşulları hatırlanacak olursa, onun bu çabasını çılgınlık diye adlandırılan o günün düşünürlerinin bazılarının tepkilerine şaşmamak gerekir. Çünkü onların görüş ve anlayışlarına göre ülkenin herhangi bir biçimde direnip dayanma gücü kalmamıştı. Onlara göre tek çıkar yol bizi yenen devletlerden en anlayışlı sayılanın himayesine sığınmaktı. Bununla beraber Lombroso'nun ileri sürdüğü gibi deha ile deliliği neredeyse eş anlamlı görmek iki önemli açıdan ciddi bir yanılgı olur. Birincisi, bilginin seçkin kişiler arasından ruh sağlığı bozulmuş birkaç örnek seçerek bunlarla tümü üzerinde bir genellemeye varmak isteyişidir. Bu konuda geçerli bir yargıya varabilmek için seçkin kişiler arasındaki gelişi güzel ve yeterli bir örneklem alınmalıdır. Bunlar arasında ruh hastalıklarının görünüş sıklığını denk ve ünsüz bir kontrol kümesindeki sıklıkla kıyaslamak gerekir. Eğer dahiler arasında hastalığın sıklığı olağan kişilerdekinden anlamlı bir oranda yüksekse, ancak o zaman Lombroso için bir genellemeye gidebilmek mümkün olur. İleride kişilik ve uyumla ilgili bölümde görüleceği gibi çok üstün yetenekli çocuklar arasında yapılan araştırmalar ruh sağlığı ve uyum açılarından bunların kontrol kümelerine göre olumlu yönde üstünlük ve farklılıklar gösterdiklerini ortaya koymaktadır. Gerçekte de deha denen çok üstün yetenek anlık gücünü oluşturan görev ve süreçlerin olağanüstü düzeydeki bir örgütü olarak görülmek gerekir. Buna karşılık ruh hastalığı bütün ruhsal süreç ve görevlerin örgüt ve işleyişinde baş gösteren aksaklıklar, çöküntü ve yetersizlik belirtisidir. Biri birinden bu kadar farklı olan iki görüntüyü eş anlamlı sayabilmek ancak duygusal bir benzetme olabilir. Bununla beraber Lombroso'nun bu genellemesini başka ve daha bilimsel görünüşlü yöntemlerle denetleme isteyenler de olmuştur. Birleşik Amerika'da bir araştırıcı, ünlü saydığı bir grup sahne sanatkarına nevrotik belirtiler testini uygulamıştır. Sonuç olarak bunların nevrotik ve psikopatik belirtilerinin olağandan daha yüksek olduğunu belirtmiştir. Yalnız bu araştırmada da belirli bir uğraşı alanından sınırlı bir örneklem kümesi alınmıştır. Söz konusu uğraşı, özel bir takım yeteneklerin varlığını gerektirir. Fakat bu yeteneklerde üstün olmak, ötekilerde olağanın üstünde olmak anlamını taşımaz. Ancak bu uğraşı alanı, ihtimal belirli bazı kişilik özelliklerinin bir araya toplanmasını gerektirecek niteliktedir. Özellikle kişilikte rol değiştirme, her tür rolü benimseyebilmek gibi bir esneklik olması zoru da olabilir. Kısacası bu tür bir örneklemle bir genellemeye varmak doğru olmaz. Sonuç 1. Bireysel ayrıcalıklar ruh bilimi ile ilgili olarak F. Galton'un deha üzerindeki çığır açan incelemeleri ve onu izleyen araştırmaların bulguları bu konuda önemli bazı gerçekleri aydınlatabilmiştir. Fakat bu tür seçkin büyükler üzerinde yapılan incelemeler gerek yöntem ve gerekse örnekleme açısından çeşitli yetersizlikler göstermektedir. Bu nedenle araştırmaların aydınlattığı soru ve sorunlar kadar soru ve sorunlar ortaya koymuştur. Bu bulguların daha sonraki araştırmalarla da pekiştirilen bir sonucu anlık gücünün herhangi bir toplum içinde dağılışı ile ilgili olanıdır. Buna göre çoğunluk orta yetenek çevresinde toplanmaktadır. Ortanın üstünde ve altında olanlar dağılımın uçlarına doğru oranlar azalarak dağılmaktadır. Bu kitabın esas konusu olan ve çoğu araştırıcıların deha adını verdikleri çok üstün beyin gücüne her kuşakta çok sınırlı olarak rastlanabilmektedir. Deha ölçütü olarak kullanılan ünlü büyük kişilerin akrabaları arasında benzerlerine olağandan daha sık rastlanışı farklı biçimlerde yorumlanmıştır. Bu gibi kişilerin çoğunlukla toplumdaki sayısı çok sınırlı olan varlıklı ve soylu ailelerden gelişi, başarının oluşmasında çevre ve olanakların ağır bastığı şeklinde yorumlar olmuştur. Buna karşılık uğraşı alanında sağlanan seçkinlikle olağanüstü yetenek ve sosyoekonomik üstünlüğü birbiriyle ilişkili görenler de olmuştur. Başka bir deyişle, hayatta başarının yeteneğinin sonucu olduğunu savunanlara da rastlanmaktadır. Üstün başarılı kişiler arasında kadınlara çok seyrek rastlanışı da çeşitli yollardan yorumlanmakla beraber ortakçıl bir bulgu olarak belirtmektedir. Ünlü kişilerin çocuklukları üzerinde yapılan incelemelerse bunlara ilk çocuklar arasında rastlanma olanağının ötekilerinin iki katı olduğunu belirtmektedir. Ayrıca bunlar çocukluk dönemlerinde yaşlarının hayli üstünde sayılabilecek oyunlar ve konularla uğraşmaktadırlar. 2. Aile ağaçlarını inceleyerek yapılan araştırmalarda bu gibi kişilerin aileleri arasında kendi benzerlerine hayli sık rastlandığını, buna karşılık suçlu ve uyumsuz kimselere hiç rastlanmadığını göstermektedir. 3. Başka bir düşünür kümesi ise deha ve deliliği eş anlamlı olarak yorumlamak istemiştir. Büyük insanlar arasında bazı uyumsuz ve dengesiz kişileri örnek göstererek yersiz bir genelleme yapmaya kalkmışlardır. Halbuki deha ruhsal süreç ve görevlerin olağanüstü örgütü ve işleyişidir. Buna karşılık akıl sağlığı aynı görevlerin düzen ve işleyişinin bozulmasıdır. Ünlü kişiler arasında bu durumda bazılarının bulunuşu hepsinin de böyle olduğu anlamına gelmez.